Ayrım 2, sayfa 11. Sabahın sessizliğini kuşların ve böceklerin neşesi bozuyor bir tek. Kendi kendime diyorum ki, bütün bunları nasıl yazacaksın? Hayatın yarım kalmış parçalardan oluşuyor. Başlanıp da bitirilmemiş romanlar gibi. İnsanın kendi hayatını yazması başkalarının uydurma hikayelerini kurgulamaya benzemiyor. Portakal ve limon ağaçlarının içinden denize bakıyorum. Güneş öylesine güçlü ki gözlerimi zor açıyorum. Erken saatlerin serinliği yavaş yavaş geçiyor. Az sonra adanın kavurucu yaz sıcağı başlayacak. Doğduğum yer burası ama çocukluğumdan beri adaya hiç gelmedim. Şimdi bunca yıl sonra bir yaz başlangıcında hiç beklenmedik bir anda gelen haberle buraya dönmek içimde anlatılması güç bir şey yaratıyor. Ne zamandır unuttuğum bir duygu. Adı yok. Hüzünle, özlemle, mutlulukla, heyecan ve kaygıyla karışan garip bir duygu. Burada doğdum dedim ama aslında hatırladığım pek az şey var. Doğduğum yer şimdi adanın Rum kesiminde kaldı, Larnaka'da. Küçük bir çocuğun gözüyle, büyük limon ve turuncu ağaçlarıyla dolu bahçenin içindeki evi, ninemin dualarını, neredeyse oyuncak haline getirdiğim iki yavru sokak köpeğine, bahçedeki tulumbayı şimdi hayal meyal hatırlıyorum. Olsa olsa 6 yaşlarındaydım. Sarı taş bir evde otururduk. En sıcak günlerde bile sığınacak loş bir yer bulacağınız o eski evlerden biriydi işte. Nenemin bahçede pembe, mor, kırmızı gülleri ve yaseminleri vardı. Yıllar boyunca onları anlatıp durdu. Pek çok şeyi unuttu da nedense onları hiç unutmadı. Yan bahçeye geçer, Hasan amcanın oğlu Fevzi ve kızı İnci ile oynardım. Fevzi bizden 1-2 yaş büyüktü herhalde çünkü camideki okula giderdi. Ben de o yıl büyüyüp okula gitmek istiyordum. Oyuncak dediğimiz babamın tahta yonttuğu tabanca, tele takılmış bir araba, bir de Fevzi'nin kendisi oynamazsa bizi de oynatmadığı toptu. Ama benim de bisikletim vardı. Kırmızı, eskimiş, boyumun zor yetiştiği bir bisiklet. Fevzi bisiklete binemez miydi, yoksa beni kızdırmak için mi yapardı bilmem, kız bisikleti derdi hep. Geceleri hatırlıyorum. Bahçede oturup hep beraber yenen yemeklere, söylenen türkülere, erkeklerin kendi aralarında sürekli fısıldaşarak konuşmalarını ve bir de sebepsiz geliveren korkuyu. Korku. Neler olduğunu bilmiyorduk. Bizim için burası küçük değildi. Kasabanın bu bölgesinden hiç çıkmadığımız için dışarıda ne olduğunu bilmiyorduk çünkü. Tahta tabancalarla oynarken günün birinde asker olacağımızı, Rumları yeneceğimizi söylerdi Fevza. Ama bunun ne anlama geldiğini bildiğimizi sanmıyorum o günlerde. Türkler belli bölgelerde neredeyse tecrit hayatı yaşıyordu. Etrafımız Rum bölgeleriyle çevriliydi. Bir yerden bir yere gitmek Türkler için neredeyse işkenceydi. O yüzden özel bir durum yoksa kimse yerinden kıpırdamak istemezdi. Hep bir yerlerden kaybolan, barikatlardan alınıp götürülen insanların haberi gelirdi. Rum bölgesinden geçmek, barikatlarda durmak, aranmak, taciz edilmek anlamına geliyordu. Başınıza ne geleceğini bilemezdiniz. Geceleri zaman zaman silah sesleriyle uyanırdık. Bir şey yok evladım, sen uyu derdi başımdan inen ve hep dua ederdi. Babam ve Hasan amca biraz uzaktaki İngiliz üssünde çalışıyorlardı. Oraya gitmek için Rum bölgesinden geçmek gerekirdi ama onların izni vardı. Sabahları Yusuf amcanın eski püskü, homurdanan otobüsü gelir, işe gidecek olanları toplar, önde bir İngiliz polis arabası başlarına bir şey gelmesin diye onlara eşlik ederdi. Her sabah ninem bize hellim, ekmek varsa yumurta çıkartır, kahvaltıdan sonra bir elim babamda, bir elim bisikletimde birlikte otobüse yürürdük. Otobüs hareket ettikten sonra ben biraz arkalarından gider, sonra da geri dönerdim. Bu neden böyleydi bilmiyorum. Her gün bu tören tekrarlanırdı. Sanki çocuk aklımda onu kollamak istermişim gibi. Akşam üzeri de döneceğim saat yaklaştığında bisikletle yine gider, onu beklerdim. Otobüs hep sanki zoraki gidermiş gibi homurdanarak, hatta öksürerek gelir. Yusuf amca beni görünce korna çalar, ben de bisikletin ziliyle karşılık verirdim. Sonra yine babam elimden tutar, beraber eve dönerdik. Bana bazen bir kalem, bazen bir şeker getirir. Yol boyunca, şimdi pek de hatırlamadığım ama ciddi ciddi dinlediğim bir şeyler anlatırdı. Ne çok zaman geçmiş. Şimdi bütün bunlar solmuş, silinmiş, eski bir fotoğraf gibi uzak. Bugün deniz durgun. Kıbrıs'ın insana aldırışsızlık havası veren rüzgarı esiyor denizden buraya. Girne'ye tepeden bakan bu küçük pansiyona. Neredeyse beyaza çalan bir örtü örtülmüş sanki denizin üzerine. Uyanmak istemeyen, mutlu, şımarık bir kadın gibi belli belirsiz kıpırdanıyor. Kuşlar, cırcır böcekleri, uzakta bir köpek havlaması dışında hiçbir ses yok bu saatte. Sanki dünyanın tüm dertlerini unutmak ve tembellik etmek için yaratılmış bir yer gibi. Arkamda küçük, bodur bitkilerle dolu kayalık dağlar, beş parmaklar. Rüzgar sanki dört bin yandan, hatta yıllar öncesinden bambaşka kokuları birleştirip getiriyor ve eşsiz bir serinlik yaratıyor. İnsanın böyle bir yerde kötü bir şeyler olduğuna, olacağına inanası gelmiyor. Yeni bin yıla gireli birkaç sene geçti ama dünyanın dört bir köşesinde savaşlar, kavgalar, acılar bitmedi. Kendimi fazlasıyla yalnız hissediyorum. Özellikle böyle bir gün için. Şimdi artık insanlar buraya tatile geliyor. Bir de tabii kumar oynamaya. Sıcaktan, denizin kayalık oluşundan, yemeklerden, şundan bundan şikayet edip duruyorlar. Artık geçmişi, onca acıyı, ayrılıkları, yok oluşları, yıkımları, parçalanan aileleri, dağılan hayatları hatırlayan pek yok. Ya ben? Ben hatırlıyor muyum? Pek sayılmaz. Aklımda sadece dağınık, soğuk görüntüler var. O sabahların birinde otobüsün yanına gittiğimizde herkesin öğretmenle Yusuf amcanın etrafında toplandığını gördük. Ne oldu? Nedir diye sordu babam. İngiliz polis aracının bozulduğunu, gelemediğini, otobüsün o gün kendi başına gitmesi gerektiğini söylüyorlardı. Kimi buna karşı çıkıyor, kimi de gidelim yoksa işimizden oluruz diyordu. Kalabalık oldukları ve her gün aynı barikattan geçtikleri için Rumların bir şey yapamayacağını düşünüyorlardı. O sıralar elbette bunların pek farkında değildim. Ama bu dışa kapalı bölgelerde yaşayan Türklerin geçmişi çok güçtü. Ya ufak tefek yetiştirdikleriyle geçinmek ya da Türkiye'den gelen kısıtlı para yardımıyla idare etmek zorundaydılar. Onun için olsa 12-13 kişinin çalıştığı İngiliz üssündeki iş çok önemliydi. Öyle ki üsse çalışmaya gidebilenler kazandıklarının bir kısmını da diğerleriyle paylaşıyorlardı. Nenemin iki keçisi ve tavukları vardı. Bahçede bir şeyler yetiştirirdi. Peynirini bile kendisi yapar, komşulara da dağıtırdı. Kimi zaman yalnızca içine ekmek doğranmış, sıcak bir su içerdik. Babaannem buna asker çorbası der ve askere gidince bunu içeceğimi söylerdi. Ben de inanırdım. Belki biz çocuklar farkında değildik ama çok yoksulduk. Onun için de ne olursa olsun kimse işini kaybetmek istemiyordu. Sonunda Yusuf amca, biraz daha konuşursanız geç kalırız, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz diye sordu. Çoğunluk gitmek isteyince otobüse bindiler. Babam beni her zamanki gibi alnımdan öptü ama bu kez sıkıca sarıldı ve akşam ne getireyim sana diye sordu. Biraz utanak dudaklarımı büktüm. Bilmem der gibi yanıma diz çöktü, yüzümü okşadı. O kırmızı şekerlerden ister misin dedi. Gülümsedim. Evet dedim. Getirecek misin? Tabii ki getireceğim dedi. Ben yine biraz arkalarından gittim ve otobüs humurtuyla uzaklaşırken geri döndüm. Basık, sıkıntılı bir hava vardı o gün. Yağmur yağdı, yağacak gibi. Ama yağmıyordu. Bahçede küçük bir kuyu kazıp kendi kendime bir oyun kurdum. Köpekler yanımda kah bana sataşıyor, kah birbirleriyle dalaşıyor, sonra bir anda sakinleşip yatışıyorlardı. Sanki o gün orada oynarken, güneş bulutların arasından bir çıkıp bir yok olurken annemi düşündüğümü hatırlıyorum. Annem ben doğarken ölmüştü. Yalnızca evdeki siyah beyaz fotoğraflardan tanıyordum onu. Genç bir öğretmendi annem. Babamla ilk olaylar başladığı sıralarda tanışmış, birlikte mukavemete katılmışlar, evlendikten sonra da babaannemin evine yerleşmişlerdi. Bazen kadınların saçımı okşarken annemi andıklarını, bana bakarken ağladıklarını hatırlıyorum. O akşamüstü de her zamanki gibi bisikletimle otobüsü beklemeye gittim. Sanki hava daha erken solmuştu. Nenem hırkamı giydirmişti üstüme. Yine de beklerken biraz üşümüştüm. Saat bilmezdim ama ben oraya gittikten hemen sonra otobüs uzaktaki virajdan görünürdü. Caminin kenarındaki kaldırıma oturup epeyce bekledim ama gelen giden olmadı. Kalkıp yola çıkıp bakmak istedim ama benim oraya gitmem yasaktı. İstemezdi babam. Kendi kendime dedim. Belki lastik patlamıştır, belki otobüs bozulmuştur. Zaten çok eski değil miydi? Bozulmaz mıydı sık sık? Öksürüp durmaz mıydı? Bulutlara baktım. Çok mu bekledim de akşam oluyor diye düşündüm. Yağmur serpmeye başladı. Otobüs gelmedi. Bir süre sonra öğretmenle bir adam yanıma geldiler. Öğretmen kolumu tuttu. Gel Murat dedi, eve gidelim. Babanların bu akşam işi uzadı, gelmeyecek. Fazla konuşmadan eve geldik. Nenem de komşular da hepsi bizim bahçedeydi. Ben hep Ne işi, neden gelmemişler, bu gece nerede kalacaklar diye soruyordum. Nenem beni yanına aldı, sarıldı. Kadınların bazıları ağlıyor, bazıları onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Öğretmenle o adama herkes bir şeyler soruyordu. Boğazımda sanki bir şey düğümlendi. Anladım ki bir şey oldu. Bisikleti bıraktım, yere düştü. Biz gidelim babanın yanına, olmaz mı dedim neneme. Gel içeri girelim artık dedi. Hadi siz de gidin evinize de yatın. Yarın ola hayrola. Eve girdik. Yağmur şiddetlendi. Belki hiç yağmadığı kadar çok yağdı. Yağdı. Gece oldu. Nenem beni yatırırken, babam bana kırmızı şekerden getirecekti dedim. Uykuya dalana kadar onun yine dua okuduğunu duydum. İşte bölük pörçük hatırladıklarım, belki biraz da zaman içinde duyduklarımla oluşturduğum resimler bu kadar. Tam olarak hatırlayabildiğim babamın o sabah yanıma diz çöküp yüzümü okşaması ve ilk kez sana ne getireyim diye sormasıydı. Sonra otobüsün içinde giderken dönüp bana el sallamaya devam etti. Bir süre yanlarından gittikten sonra durup otobüsün kaldırdığı tozun içinden arkalarından baktım. Bir toz bulutunun arkasından kaybolup gitti. Bu babamı son görüşümdü. O kırmızı şekerlerden bir daha hiç görmedim. Ama ertesi gün nenem bana kırmızı renkli bir macun yapıp bir çubuğa taktı, verdi. Hayatım boyunca kendimi bir yere ait hissedemememin nedeni bir adada doğmuş olmam mı acaba? Hiçbir yere bağlı olmayan, kendi başına denizin ortasındaki küçük bir kara parçasında. Belki yalnızlığımın, kendimi olmadık zamanlarda bile yalnız hissetmemin nedeni budur, kim bilir. Bir arkadaşım bana daha sonra diyecekti ki, sen burada adada yaşamanın ne demek olduğunu bilir misin? Bilmezsin. Gece oturup denize bakarsın, karanlık. Dipsiz, uçsuz bucaksız bir karanlık. Kimsen yokmuş gibi, dünyanın bir yerinde unutulmuş gibi. Uzakta bir yerde Türkiye vardır. Bazen hava güzel olursa belli belirsiz ışıkları görebilirsin. Eğer görürsen biraz rahatlarsın. Dersin ki, evet bu koca Akdeniz'in ortasında yalnız değilim. Ama göremediğinde, ki çoğu zaman göremezsin, içinde hiç dinmeyen bir yalnızlıkla eve dönersin. O endişe hayatına öyle bir yerleşir ki bir daha kurtulamazsın. Akdeniz'in bu limon ve yasemin kokulu adasında oturmuş geçmişi düşünüyorum. Bu garip karmakarışık hikayenin neresinden başlayacağımı bulamıyorum bir türlü. Buraya tam 42 yıl sonra, belki yıllar boyu içten içe bilsek bile hiçbirimizin bir türlü kabullenmediği gerçekle yüzleşmeye çağrıldım. Ve şu an bile buna hazır mıyım, değil miyim bilmiyorum. Babamın gittiğinin ertesi sabahı uyandım ve yağmur durdu. Nenem sanki hiçbir şey olmamış gibi keçilerle, tavuklarla uğraşıyordu yine. Her yer ıslak toprak kokuyordu. Sessizdi her yer. Sanki olağanüstü hiçbir şey olmamış, her şey her günkü gibi. Nenem elimde bir parça elimde ekmek tutuşturdu. Bahçeden çıkma diye sıkı sıkı tembihleyip gitti. Baktım, hep kadınlar camiye gittiler o sabah. Sonra kendi aralarındaki konuşmalardan duydum ki babamlardan haber yok. Diyorlardı ki, koca otobüs yer yarılıp içine girer mi? Nasıl bulunmaz? Bir yere götürdüler, mutlaka söylemiyorlar. Belki İngiliz alarm verdi, çıkmayı yasakladı üstten. Söylemiyorlar. Kimileri, Türkiye gelecekmiş, savaş çıkacakmış diyordu. Günler böyle konuşmalarla, gözyaşlarıyla geçti. Hep karşılığı olmayan sorular soruldu. Kimse bu sorulara cevap veremedi. Hep bekleyelim dediler, soruyoruz dediler, bir haber çıkar dediler. Ne zaman babamı sorsam, yolları kapamışlar, gelemiyor, yakında gelir dediler. Koskoca otobüs, içindeki 11 kişiyle yer yarılıp içine girer mi? Girmişti işte. Ben yine her gün aynı saatte otobüsü beklemeye gittim. Gitme dedi nenem ama dinlemedim. Hava kararıncaya kadar hep bekledim. Bir ay boyunca böyle orada bekledim. Ama kimse gelmedi. Alıştılar benim orada bisikletimle öylece otobüs beklememe. Kahvede oturan biri gelir. Gel derdi Murat, gel bir kola vereyim sana da içesin. Sonra kalkar sanki babam yanımdaymış gibi, bu kez bisiklete binmeden gidonundan tutup yürüyerek eve geri dönerdim. O sabah otobüsün kaldırdığı o toz bulutunun ardında nasıl kaybolduysa öyle kaybolmuştu işte gerçekte. Böyle ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Önce keçiler gitti, sonra tavuklar. Bir akşam nenem, öğretmen ve o adamla bir şeyler konuştu uzun uzun. Sonra yanıma geldi, yatağın kenarına oturdu. "Seni İstanbul'a amcanın yanına götüreceğim," dedi. "Merak eder misin İstanbul'u?" "Etmez olur muydum? İstanbul'un evde büyük bir resmi vardı. Camiler, kayıklar, gemiler, kocaman bir yerdi. Yemek yerken hep o resme gözüm takılır. Bir gün oraya gitmek isterdim. Denizin üstünden geçen köprüde balık tutan adamları bile sanki görsem tanıyabilirdim. Öyle çok bakmıştım ki o resme. Bir de annemle babamın İstanbul'da çekilmiş fotoğrafı vardı. Arkalarında denizin ortasında bir kule, yanlarında da amcam. Ben amcamı hiç görmemiştim. Babam oraya gelecek mi?" diye sordum. "Evet," dedi nenem. "Biz gidelim de o da sonra oraya gelecek." Büyük geldiği için iple sıkılan bayramlık pantolonumu giydim. Nenem bir sabah küçük tahta bir tabancamı cebime koydum. Bizi uğurlamaya gelenler hep ağladı. Nenem, Fevzilerin annesi Nihal teyzeye anahtarları verdi. Çiçekleriyle vedalaştı. Onlara iyi bakmasını tembihledi. Bahçeden çıkmadan önce bir dua daha okudu. Kadınlar hep ağladı. Arkamızdan su döktüler. Bu o eve son görüşümdü. Köpekler kuyruklarını sallayarak peşimizden geldiler. Sonra bir arabaya binerken sanki bir yere çöküp belli belirsiz inlediklerini ve öylece arkamızdan baktıklarını gördüm. El salladım. Kendimi bildim bileli bulunduğum yerde değil başka bir yerdeydim. Ve yaşadığım zamanda değil başka bir zamandaydım. Bu hep böyle. Sanki hayatım boyu kalabalık bir havaalanında elimde bavulumla oturuyorum. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Herkes nereye ait olduğunu, nereye gideceğini biliyor. Hatta saat kaçta gideceğini, onun kimin karşılayacağını. Bense bir türlü nereye gideceğimi, nereye gitmek istediğimi bilmiyorum. Bulamıyorum. Evet, elimde bavulumla oturuyorum. Sürekli açılan, sonra yeniden toplanan bir bavul. Ama insan yalnızca giysilerini koymuyor onun içine bir yerden ayrılırken. Bütün bu o zamanın içinde birikmiş duyguları, hüzünleri, mutlulukları, acıları, yıpranmışlığı, anıları ve her seferinde kendi kendine sorduğu ama cevabını pek bulamadığı bir sürü soruyu da doldurup gidiyor. Kim bilir, belki de gerçekten gizemli olan bir şey var. Hepimiz için ayrı yazılmış, şifreli bir yazı gibi. Ne yaparsak yapalım, o bizi yine o kurguya çeken, kendi verdiğimiz kararlarla hayatımızı kurduğumuzu sanırken aslında önceden tasarlanmış bir sahnenin oyuncusu yapan. Bizim dilimizde buna alın yazısı deniyor. İşte nenemin parmağıyla alnını çizerek, bilge bir edayla ve biraz da hüzünle iç geçirerek sanki eski günleri hatırlar gibi "buraya ne yazıldıysa o olur" deyişi gözümün önünde. Hayatın bizim için sözüm ona önceden tasarlanmış kurgusunun yazı olarak adlandırılması ne tuhaf. Sanki bütün bir hayat o anlatılması imkansız sayısız anla tümüyle hatırlanması mümkün olmayan karmakarışık rastlantılarla var olan ve olmayan gördüğümüz ya da yalnızca düşündüğümüz yaşadığımız ya da yalnızca hayal ettiğimiz sonsuz görüntüyle bir kağıda geçirilmiş ve sözcüklere dökülmüş gibi. İnsan bir gün evinden çıkıyor ve hiçbir zaman önceden kestiremeyeceği maceralara sürükleniyor. Alıştığı, kendisini güvende hissettiği, ağır, büyük kapılarını hissettiği, istediği zaman sıkı sıkı kilitlediği, surlarla, gözetleme kuleleriyle çevrili, iç ülkesinden çıkıp tanımadığı, insanlarla dolu bilinmedik yerlere ne aradığını bilmeden, biraz korkarak ama aynı zamanda karşı koyamadığı bir merakla, belki de asla bulamayacağı bir gizemin peşinden gidiyor. En gülünç olan da bütün bunların kendisinin kurguladığını sanması. Ona verilmiş ama belirlenmemiş bir zaman parçasının giderek azaldığını hissediyor ama gerçekte anlamıyor. Aslında bir anda beklenmedik bir biçimde son bulacağını bilse de hiç bitmeyeceğine inanıyor. Çoğu kez o tükenip giden zamanın değerini hiç bilmeden ve yolda karşılaştığı onca şeyi aslında hissedemeden, onca rastlantının birbiriyle olan bağını hiç kuramadan bir yere varmaya çabalayıp duruyor. Görüntüler hızla geçip gidiyor. Bunca yıldan sonra, bunca yoldan sonra bütün o kaçışların, uzaklara gidişin, sonsuz arayışın sonunda aslında hep aynı yere döndüm. Oradayken başka yerlerde olmak istedim. Gittiğim yerlerde ise hep orada olduğumu hissettim. Sanki yer çekimi gibi garip, anlatılması zor bir güç beni yeniden oraya çekti her seferinde. Çıkıp başka bir yere gitmeye çalıştığım kendi biçime, çocukluğuma. Ve bunca acıdan, bunca anıdan, bunca görüntüden, geçip giden günlerden, gecelerden, mevsimlerden sonra, onca kitaptan, onca yazıdan, artık bir araya getirmekte eskisi gibi kesin cümleler kurmakta zorlandığım onca bilgiden sonra bile bütün bunların gerçekten alnımıza yazılmış olup olmadığını bilemiyorum. Ama eğer öyleyse bile, hiç değilse baştan okumamıza izin verilseydi. Olmuyor ki, bellek siliyor, anılar birbirine karışıyor, yüzler, sesler, dokunuşlar ne yaparsanız yapın silikleşiyor. Nasıl olsa yeniden yaşama şansın yok dermiş gibi aldırışsızca her birini bir yere savurup atıyor. Bütün bu kaçışın, çoğu zaman ne olduğunu bilmediğimiz arayışın, sayısız insan ve görüntünün, evlerin, odaların, renklerin, semtlerin, kentlerin, gülüşlerin, ağlayışların, yalnızlıkların ve kalabalığın, rüyaların ve bıkkınlığın ve coşkunun, umutların ve düş kırıklıklarının, kimi zaman sislerin içinde kayboluyorken, kimi zaman bir gün doğumunda sanki belleğin bütün karmaşası silinmiş, berraklaşmış gibi hissederken, bütün bu rastlantıların anladığımızı sandığımız ama çoğu kez hiç anlamadığımız şeylerin ardından geri geldiğimde her yerde ve burada gerçekte aradığımız neyse artık onu bulamayacağımızı biliyorum. Ve tıpkı kitapta yazıldığı gibi bu bütün bu dünyanın bir oyun ve oyalanma olduğunu da.